Ayrım 21.
Sayfa 216. Kuru yaşlıki kuralsızlık geleneğinin bizim gelenek, yol ve yöntemlerimizin yerleşmesine koşut bir yavaşlıkta yok edileceği gerçeğinden habersiz değildim. Harkoğlu bilgeler yavaş yavaş oluşma konusunda ısrar ediyor, iyi çocukların kötüler üzerinde iyi etkiler bırakacağı fikrini savunuyor, bu yüzyıllık barınağa sığınıyorlardı. Ancak ben en iyi çocukların bile gevşek ve zayıf örgütsel yapıya dayalı bir toplulukta kolayca birer yabanıl hayvan haline geleceklerini çok iyi biliyordum. Bilgelere karşı kılıcımı çekmiş değildim. Çünkü herhangi bir aşamalı sürecin başlamasına meydan kalmadan son darbenin indirileceğini hesaplıyordum. Ancak yeniler bana ayak bağı oluyordu. Akıllı bir çocuk olan Kudlati, bu küçüklerin de kuru yaşa taşınmaya büyük bir özenle hazırlanmaları gerektiğini, denetimimizdeki her şeye gösterdiğimiz titizliği onlara da göstereceğimizi, başka şeyler karşısında duyduğumuz endişeleri onlara karşı da duymamız gerektiğini biliyordu. Bu yüzden özel öncü müfrezesinin başında kuryaja giderken gözüm arkada değildi. İçim hayli rahat sayılırdı. Kalina Ivanoviç son ana dek işlerimizle ilgilenmeye söz vermişti ama yaklaşan ayrılık anını düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyordu. Bu düşünce kolunu kanadını kırmıştı. Öyle ki çocuklar arasında volta atmakla yetiniyor, yapılacak işleri büyük bir güçlükle anımsıyor ve acılı günler yaşayan bir ihtiyardan beklenileceği üzere aynı anda umutuveriyordu. Çocuklar Kalina Ivanoviç'in buyruklarını saygılı bir ilgiyle dinliyor, neşeli bir tamamla yanıtlıyor, güzelce selam çakıyor ama hemencecik ihtiyara karşı besledikleri acıma duygusundan sıyrılarak işlerini bildikleri gibi yapıyorlardı. Topluluğun başına Kovali bırakmıştım. Bizden binalarımızı, ekili tarlaları ve değirmeni devralacak olan Lunacharski komünü tarafından aldatılacağım diye ödü kopuyordu Koval'in. Başka hiçbir korkusu yoktu. Komünün temsilcileri Gorki topluluğunun çeşitli bölümlerinde boy göstermeye başlamışlardı. Ve başkanları Nesterenko'nun kızıl sakalı güvensiz tavırlarla durmadan Koval'dan yana dönüyordu. Olga Voronova bu ikisi arasındaki diplomatik düellodan hiç hoşlanmıyor, Nesterenko'yu başından savmaya bakıyordu. Hadi evine git Nesterenko, neden korkuyorsun? Burada üç kağıtçı falan yok sandığın gibi. Hadi evine git bakalım. Nesterenko yalnızca gözleriyle kurnaz kurnaz gülümsüyor, başıyla öfkeden kıpkırmızı kesilen Kovali göstererek şöyle diyordu ona. Bu adam ne biliyor musun Olga? Düpedüz kulak, anadan doğma kulak. Artık iyice köpürmüş olan Koval'in yanıtı hazırdı. Ne sandındı ya? Sana her şeyi bedavaya mı verecektik yani? Çocuklar bunca alın teri döktüler bu topraklara boşuna mı? Neden bedavaya verecekmişiz hem? Lunacharski topluluğusunuz diye bedavaya mı konacaksınız? Şu göbeklerinize bakın be. Bir de kalkmış yoksul numarası çekiyorsunuz. Tıkır tıkır ödeyeceksiniz borcunuzu. Ama düşünsene ne olur ben nereden para vereyim sana? Bunu ben mi düşünecekmişim? Ha ha! Tarlalarımızı ekelim mi diye sorduğumuzda sen ne düşündün peki? Burnunu havalara diktin, kral kesildin o vakit. Ekin. Evet ektik. Şimdi lütfen bu işin parasını sayar mısınız? Buğday, çavdar ve de pancarlar için para ödeyeceksiniz. Nesterenko başını bir yana kaykıltarak tütün kesesini çözdü. Eliyle dibinde yavaşça bir şeyler arandı ve suçlu suçlu gülümsedi. Doğru, haklısınız. Tohum parası, tamam. Ama yapılan işin karşılığında da para istiyorsunuz. Çocuklar zaten toplum için çalışmıyorlar mı yani? Koval oturduğu yerden fırladığı gibi ayağa kalktı. Kapıdan çıkacakken döndü, çılgın bir sesle bağırdı. Nedenmiş? Hay Allah'ın aptalları! Siz hasta mısınız, nesiniz? Komün diye ortaya çıkmışsınız, sonra da çocukların emeğinden kazanç sağlamaya kalkıyorsunuz. Utanın be! Emeğimizin bedelini ödemezseniz her şeyi Gonçaralko halkına dağıtırız. Olga Voronova Nesterenko'yu evine uğurladı. 15 dakika sonra dönüp gelmiş, bahçenin bir köşesinde Koval'le fısıldaşmaya oturmuştu. Olga yalnızca kadınlara özgü o anlayışla topluluğa ve kendi komününe karşı olan duygularını dengede tutabiliyor, hiçbir tarafa haksızlık etmemeye çalışıyordu. Topluluk Olga'nın anası sayılırdı. Komünde ise Şere'den öğrendiği tarımsal bilgiler ve değerli deneylerle erkeklere parmak ısırtıyor, her şeyin başını çekiyor, öte yanda kadınların kurtuluşu konusundaki dinamik ve genellikle ateşli konuşmaları, sert çıkışlarıyla kadınları etkiliyordu. Herhangi bir tehlike anında ya da gerekli durumlarda birden ortaya çıkıveren ve kendisini jandarmmış gibi izleyen kızlı erkekli bir orducuğu da vardı. Bilgisi, kültürü ve sınırsız iyimserliğiyle tüm yürekleri ısıtır kendine çekerdi. Koval onu gururla inceler, sonra şöyle derdi. İşte bizim eserimiz. Olga, Gorki topluluğunun Lunacharsky komününe bıraktığı eşsiz armağana çok değer veriyordu. Söz konusu armağan 6 yılda tamamlanacak nadaslama ve ekim dizgesiyle tarlaları güzelce düzenlemiş topraklarımızdı. Ancak bu armağan bizim açımızdan en büyük felaketin habercisiydi. Geçmişte harcadığımız çabalara acıyor değildik ama tarım alanında yaptığımız işlere, elde ettiğimiz başarılara çok önem veriyorduk. Ot yolmanın, bu 6 yıllık nadaslama dizgesinin yoluna konmasının, işleri düzenlemenin, araçlarımızı koruyup onarmanın, o yavaş, sonsuz ve hemen hemen göze görünmeden ilerleyen süreçlerin ne demek olduğunu çok iyi biliyorduk. Bizim asıl servetimiz, derinlerde bir yerlerde ektiğimiz bitkilerin sımsıkı birbirine sarılmış kökleri arasında, bilimsel kurallara uygun olarak yapılmış geniş ahırlarda, tekerlek, araba mili ya da değirmenin dişlileri ve yelken bezinden pervaneleri gibi basit şeylerin yüreğinde gizliydi. Şimdi bunun öyle büyük bir bölümünü ardımızda bırakıyorduk ve öyle çok şey kendi öz toprağından sökülüp tıkış tıkış dolu vagonlara fırlatılıyordu ki, Şeren'in neden mosmor kesildiğini ve hareketlerinin neden öyle büyük bir hastalığa tutulmuş, çaresiz bir kurbanınkine benzediğini anlamak güç değildi. Ancak Edward Nikolayevich'in bu üzüntülü ve dalgın ruh hali, hazinelerini yine aynı yöntemli dinginliği içinde yolculuğa hazırlamasına engel değildi. Bu yüzden öncü müfreze ile birlikte Harkov'a hareket ederken onun o bitkin ve dünyaya küskün görüntüsünü gözümün önünden silmekte güçlük çekmedim. Ayrıca çevreme üşüşen yüzlerce cin gibi çocuk sevinç ve heyecanla zıplaşıp duruyor, insanın kötümserliğe düşmesine meydan vermiyorlardı. Yaşamamın en mutlu saatleri sona ermekteydi. Şimdi zaman zaman geriye baktığımda o yaşantıya belki daha sımsıkı sarılabileceğimi, daha büyük istek ve özen gösterebileceğimi düşünüyor, o yaşama daha dikkatli bakmadığıma, belki de onu daha iyi korumadığıma yanıyorum. Her anın, her hareketin ve her sözcüğün tüm renklerini, çizgi ve ışıklarını birer birer ve hiç çıkmamak üzere belleğime kazımadığıma yanıyorum. Daha o zamanlar bile 120 topluluk üyesinin saat kendilerine birer yuva ve iş bulmaz 120 sokak çocuğunu temsil etmediğini biliyordum. Hayır, bunlar yüzlerce voltluk ahlak gizil gücünü, uyumla el ele vermiş, tıkır tıkır işleyen enerji birimini, dediği dedik, şımarık, yaramaz ve inatçı bir çocuğa benzemesine karşın doğanın sevinçli bir sabırla beklediği, çiftçilerin yüzünü güldüren yağmurları, selleri temsil ediyordu. O günlerde doğal yürüme hızıyla hareket eden bir çocuğa rastlamak hemen hemen olanaksızdı. Oradan oraya koşmayı, büyük işler yapan sorumlu kişilerin ciddiliği içinde cıvıl cıvıl konuşarak, pırıl pırıl, sevinçli ve gönüllerden gelen bir disiplin içinde kırlangıçlar gibi telaşla uçuşmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Hareketlerine bir ağırbaşlılık egemendi. Düşünüyordum da gelmiş geçmiş kuralları bir yana bırakıp mutlu insanların başlarında bir yetkiye gereksinmeleri olmadığına karar veriyordum. O yetkinin, yetkilinin yerini, herkese ne yapması gerektiğini ve onun nasıl yapılacağını ve bunun nedenlerini gösteren yeni doğmuş, sevinçli insan güdülerinin alabileceğini görüyordum. Bir yetkilinin uyarısına gerek görülen anlar olmuyor değildi. Ancak herhangi bir kural dışı davranış ya da yanlış uygulama görüldüğünde kimse benim uyarıma meydan vermiyordu. Örneğin Alyoshka Volkov öfkeli suratını günahkarın burnuna uzatıyor, onu bağıra çağıra azarlıyordu. Ne yapıyorsun be kas kafalı? Bak hangi çivileri çakıyorsun o sandığa? 7 santimlik çiviler sokaktan toplanıyor sanıyorsun herhalde. Hevesle çalışmakta olan çocuğun yüzü kızarır, elindeki çekici çaresiz yere indirir, utancından çekicin ucuyla çıplak topuğunu kaşımaya koyulur. Kaç santimlik çivi kullanacağım peki? Bu iş için eski çivileri kullanabilirsin pekala. Sandıktan söktüklerini yani. Dur bakayım. Bunları. Bu yedilikleri nereden aldın? İşte bunun üzerine bir kıyamet kopar. Volkov yedilik çivileri kullanmaya layık görülmeyen çocuğun başında Azrail gibi dikilerek ona dersini verir. Bu arada anasından emdiğini burnundan getirirdi. Evet, dünyamızda hala trajedi kol geziyor. Eski çivi kullanmanın ne demek olduğunu çok kimse bilmez. Çeşitli ustalık ve hokkabazlıklarla eski tahtalardan, kırılıp bir kenara atılmış eşyalardan sökülmeleri gerekir. Sökülüp tek başlarına kaldıklarındaysa kıvrık, yavuk, paslı, başsız, belki de uçsuz, çoğu kez 2-3 büklüm, belki de yay gibi kıvrım kıvrım ve düğümlü oldukları görülür. Öyle ki bu büklüm, kıvrım ve düğümleri dünyanın en usta devrimcisi bile yapamazdı. Ve sonunda eski çivi çekiçle dövülüp adam edildiğinde ilk darbeyi yer yemez bükülebilir, kırılabilir, kaykılıp istenmedik bir noktaya çakılabilir. Gorkili yavruların eski çivilerden böylesine ürkmesi, onlardan böylesine nefret etmesi, yeni çivileri ele geçirmek için türlü dolaplar çevirmesi, hatta komutanlar kurulunun resmi soruşturmalar yapmasına yol açarak Kuryaj'a taşınmak gibi büyük ve sevinçli bir serüvene gölge düşürmesi bu yüzden olsa gerek. Yalnız çiviler miydi başımıza iş açan? Boyasız masalar, çok küçük burjuva stili kaba köylü sıraları, sayısız tabure, eski tekerler, kunduracı gereçleri, artık düzlenmiş eğeler, paramparça kitaplar, kısacası tutumluluğun ve yerleşik yaşamanın sonucu olarak biriken bir yığın ıvır zıvır, kahramanca yolculuğumuzun utkusuna gölge düşürüyordu. Ama bu ıvır zıvırın bir tekini bile atmaya kıyamıyorduk. Bir de yeniler sorunu vardı. Bu düzensiz görünümlü, gözlere yabancı çocuklara rastladığımda onlara bakmaya bile dayanamıyordum. Bunları götürmesek, bir yoksul çocuk yuvasına yerleştirsek, yuvadakilere de rüşvet olarak bir iki domuz ya da bir çuval patates vererek bu işi kolaylaştırsak hiç fena olmazdı belki. Durup dinlenmeden onları elden geçiriyor, kümeler oluşturuyor, insansal ve toplumsal değerlerine göre ayırıyordum çocukları. Artık gözlerim epeyce ustalaşmıştı. Kimin ne olduğunu ilk bakışta anlıyor, dış görünüşlerine göre herkesin yarın ne olacağını doğruya çok yakın bir biçimde çıkarabiliyordum. Bazen yüzden belli belirsiz geçiveren bir anlatım olabilirdi ölçütüm. Bir ses tonu, birinin yürüyüşü, insan kişiliğinin bir parçası olmuş bir yığın tavır, davranış, hatta belki de bir koku, gözlerimin önündeki bir ham maddenin yarın ne biçim bir işlenmiş madde haline geleceğini söylüyordu bana. Oleg Ognev'i alalım örneğin. Onu Kuryaj'a götürmeye değer miydi? Yoksa burada mı bıraksaydık? Nedense bırakmaya gönlüm razı olmuyordu. Alışılmışın dışında ve ilginç bir örnekti bu Oleg. Bir serüvenci, bir gezgin, gösteriş budalası bir çocuktu. Eski Normandiyalılar soyundan gelmeydi belki. Çünkü onlar gibi uzun boylu, sarışın iri yarıydı. Belki de Oleg'le onun Vareg adaları arasına birkaç kuşak Safgan Rus aydınları girmişti. Çünkü gür, kalkık kaşları, büyük ama iyi sözler eden bir ağzı, bir çift güzel, neşeli ve de açık mavi gözü vardı. Oleg başını posta yöneticileriyle derde sokmuştu. Bu yüzden topluluğa 2 milis eşliğinde getirildi. İkisinin ortasında neşe içinde uçar adım yürüyor, kendi belirsiz geleceğine merakla bakıyormuş gibi gözlerini bir noktaya dikmiş ilerliyordu. Topluluğa teslim edildiğinde benim öğütlerimi saygıyla, dikkatle ve büyük bir ciddilik içinde dinledi. Büyük çocuklarla tanıştığında sevinç gösterdi. Küçükleri meraklı bir ilgiyle inceledi ve bahçenin ortasında bacaklarını iki yana açmış durarak şöyle dedi. Demek burası bir topluluk. Maxim Gorki topluluğu ha? Vay canına. Bir tadına bakalım hele. 8. müfrezeye verilmişti. Fedorenko tek gözünü kısarak ona kuşkuyla baktı. Pek öyle çalışkan bir adama benzemiyorsun ha, ne dersin? Hem ceketin de çalışmaya pek uygun görünmüyor, biliyor musun? Oleg şık ceketine gülümseyerek baktı. Bir ucunu kaldırıp inceledi. Sonra neşeyle komutanın yüzüne baktı. Bunun önemi yok komutan yoldaş. Ceketim çalışmama engel olmaz. Sana vereyim ister misin? Fedorenko kahkahayı koyuverdi. 8. müfrezenin öteki üyeleri de anında ona katıldı elbet. Ver bakalım. Bakalım bana olacak mı? Fedorenko o gün akşama dek Oleg'in kısa ceketiyle dolaştı. Daha önce bizim çocukların görmediği şıklığıyla herkesi eğlendirdi. Ama geceleyin ceketi sahibine verdi. Ciddi yüzüyle ona şöyle dedi. Al bunu kaldır bir kenara. Sırtına da bir gömlek giy. Yarın tohum makinesinin peşinde koşacaksın. Oleg komutana şaşkın şaşkın baktı. Sonra ceketine bir göz attı. Yani bu giysi burada giyilmez mi demek istiyorsun? Ertesi sabah sade bir gömlekle ortaya çıktı. Kendi kendine alaylı alaylı mırıldanmaktaydı. İşte şimdi bir proleter oldun. Tohum makinesinin peşinde koşacaksın. Bunu daha önce hiç yapmamıştın oğlum. Oleg yeni uğraşıyla bir türlü uyuşamadı. Nedense tohum ekme aracı ona uygun gelmedi. Arkasında söylene söylene yürürken boyuna toprak topaklarına tökezliyor. Arada bir de ayağına girmiş bir dikeni çıkarma çabasıyla tek ayağı üzerinde dans edip duruyordu. Tohum ekme makinesinin bıçakları hareket halindeyken başka bir şey yapamıyordu. Bu yüzden her 3 dakikada bir öndekine sesleniyordu. Senyor, şu hayvanları durdur, burada bir karışıklık var. Fedorenko Oleg'in işini değiştirdi. Toprak düzleme makinesiyle birlikte öteki postayı tarlaya götürmesini istedi. Ancak yarım saat sonra Oleg Fedorenko'yu yakaladı ve kibarca ona şu bilgiyi verdi. Komutan yoldaş, ne oldu biliyor musun? Benimki oturdu. Kim seninki? Atım. Lütfen gel bir bak, oturdu. Hala da oturuyor. Git bir konuş şununla. Fedorenko sere serpe yatan Mari'nin yanına koştu ve öfkeyle bağırdı. Hay Allah, nasıl becerdin bunu? Her şeyi birbirine karıştırmışsın. Bu bilim burada işi ne? Oleg onu yatıştırmak için aşağıdan alıyordu. Ne oldu biliyor musun? Sinek mi vızıldıyordu ne? Kısrak sinirlendi herhalde, çöktü. Çöktü, oturdu. Oysa çalışması gerek değil mi? Mari neredeyse kulaklarına değen tasmasının altından ters ters baktı. Fedorenko da öfkelenmişti. Oturuyormuş. Bir kısrak hiçbir zaman oturmaz. Kaldır hayvanı. Oleg dizginlere asılarak Mari'ye seslendi. Hadi de! Fedorenko güldü. Dehlemenin ne yararı var? Sen arabacı mısın ha? Yani şey, komutan yoldaş. Ne diye bana boyuna komutan yoldaş deyip duruyorsun? Ne diyeceğim peki? Benim adım var herhalde değil mi? Ha, tamam. Yani diyorum ki Fedorenko yoldaş, arabacı değilim elbet ve inan olsun ömrümde hiçbir Mari ile böylesine yakın ilişkiler içinde bulunmadım. Mari adlı arkadaşlarım vardı gerçi ama onlarla olan ilişkilerim tümüyle değişikti. Onlarda ne dizgin vardı ne tasma. Fedorenko öfkeden yuvalarından fırlamış gözlerini bu iri yarı varek delikanlısına çevirdi ve daha fazla patlamamak için kendini güçlükle tutarak onu baştan ayağa süzdü. Sonra yere tükürdü. Şimdi kes sesini de ata doğru dürüst koşumla. Akşamleyin Fedorenko ellerini ileri doğru uzatarak kararını açıkladı. O tatlı Ukrayna aksanıyla yavaş yavaş konuşmaktaydı. Ondan kime ne hayır gelir ki? Pastaları yuvarlamada birinci, kızları tavlamada birinci ama bana kalırsa bizim işimize yaramaz. Bana sorarsanız kuryaja götürülmemesi gerekir. 8. müfrezenin komutanı soran bakışlarını bana çevirdi. Az önce verdiği kararın onayını bekliyordu. Bu önerinin 8. müfrezenin tümünden geldiğini bilmiyor değildim. Bu müfreze kararlarının kesinliğiyle ünlüydü. Verdikleri kararı ne olursa olsun uygularlardı. Ama yine de şöyle yanıtladım Fedorenko'yu. Ognev'i de götüreceğiz kuryaja. Onu bir işçi haline getirmekle yükümlü olduklarını söylesene müfrezedekilere. Bu işi onlar başaramazsa hiç kimse başaramaz. Ognev'de bir toplum düşmanı ve bir serseri olur çıkar. Yani ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Çok iyi anlıyorum dedi Fedorenko. Öyleyse müfrezedekilere anlatırsın. Tamam, bu konuyu bir kez daha tartışacağım onlarla. Bu yanıtlamada bir canlılık, bir çeviklik vardı. Ama hemen ardından o aynı çeviklikle elini kaldırdı. Başının arkasındaki bir noktayı kaşımaya koyuldu. Aklımız karıştığında biz Slavlar bu hareketi yaparız. Böylece Oleg'in bizimle gelmesi kesinleşti. Peki Uzikov ne olacaktı? Büyük bir kesinlik, kararlılık ve de öfkeyle Arkadi Usikov'un yeni yere götürülmeyeceğini söyledim. O tanrı belasının benim için ne anlamı vardı canım? Böylesine beş para etmez bir ham maddenin bir başka sanayi dalında bir başka insanın önüne atıldığını varsayalım. Adamcağız bir değil beş komite kursa, İçişleri Bakanı'nın kendisine ya da 100 başka yetkiliye başvursa, çaresizlik içinde kalkıp Pravda'ya dert yansa sonunda kendisi suçlu çıkacaktır. Eski kovalardan motor üretmeyi ya da patates kabuklarından konserve yiyecek yapmayı kimse kimseden bekleyemez herhalde. Peki Usikov gibi bir şeyden değil motor ya da konserve yiyecek, gerçek bir Rus yurttaşı yapmamı benden nasıl beklerler? Arkadi Usikov'un yaşamı küçüklüğünden beri sokaklarda dolaşmak, karayollarında sürtmekle geçmişti. Tarihin ve coğrafyanın tüm arabaları ağır tekerlekleriyle ezmişti onu. Usikov daha küçücükken babası aileyi terk etmiş, onun yuvadaki yeri bir yeni baba, Denikin hükümeti denilen kukla tiyatrosundaki kuklalardan biri tarafından doldurulmuştu. Usikov'un yeni babacığı bu hükümetle birlikte yurt dışına gitmeye, giderken de ailesini yanına katmaya karar verdi. Kara yazgı onları bula bula Kudüs'te yakaladı. Bu kentte Arkadi Uzikov ana babası adına nesi varsa yitirdi. Çünkü bunlar hastalıktan çok nankörlüklerinin kurbanı olduklarından öldüler. Ve de Arkadi'yi Araplarla öteki ulusal azınlıklardan oluşan yabancı bir çevrede yapayalnız bıraktılar. Gel zaman git zaman Uzikov'un gerçek babası yeni ekonomi politikasının girdi çıktılarını iyice öğrenip büyük başarılar elde ediyor ve bir kombinenin üyesi olmayı beceriyor. Ve ansızın Dölin'e karşı olan tutumunu gözden geçirmeye karar veriyor. Zavallı çocuğun nerede olduğunu saptadıktan sonra uluslararası durumlardan da yararlanmanın yolunu buluyor. Bu konuda gösterdiği beceriklilik öyle büyük ki Arkadi'yi bir gemiye yerleştiriyorlar. Hatta Odessa limanına ve de babanın kucağına atılıncaya değin ona sahiplik etmek üzere bir yetişkin bile veriyorlar yanına. Ancak 2 ay geçiyor, geçmiyor, baba oğlunun yurt dışında gördüğü eğitimin birkaç parlak etkisi karşısında şaşırıp kalıyor. Arkadi o uçsuz bucaksız Rus zekasıyla Arap düşgücünü bir güzel birleştirmiş ve işlerini tıkırına sokmuştu. Öyle ki Uzikov baba anadan doğma kaldı. Arkadi kol saati, gümüş kaşık, gümüş bardak zarfı gibi aile hazinelerinden, üst baş, iç çamaşırı gibi şeylerden başka evdeki koca eşyaları pazar yerlerinde satmış, hatta çocuksu yazı ve imzasıyla son derece dokunaklı bir soy benzerliği sergileyerek babasının çek defterini bile kullanmıştı. Bunun üzerine Arkadi'yi kutsal topraklardan daha yakınlarda çekip getirten güçlü eller bir kez daha işe koyulmuş, çocuğu daha uygun bir yere yerleştirmek için gerekli kodamanlardan büyük buyruklar almıştı. Biz taşınma hazırlıklarına dalmış, harıl harıl çalışırken üzerinde bir Avrupa havası ve bir çeşit mesleksel saygınlık taşıyan, yazgının birkaç sillesini yediğini, kara günler gördüğünü ve gizlemeyen bir adamcağız olan Büyük Uzikov kapımızı çaldı. Geçti, tam karşıma kakılırcasına oturdu ve Arkadi'nin ayrıntılı yaşam öyküsünü anlattı. Sözlerini belli belirsiz titreyen bir sesle bitirdi. Oğlumu bana yalnız siz geri verebilirsiniz. Yanda kanepede oturan oğula baktım. Çocuktan hiç hoşlanmamıştım. O anda elinden tuttuğum gibi dertli babaya geri vermek isterdim. Ne var ki baba, oğlunun yanı sıra bana bir kağıt parçası da getirmiş bulunuyordu. Ne yazık ki o kağıdı geri çevirecek durumda değildim. Arkadi toplulukta kaldı. Zayıf, uzun boylu, garip görünümlü bir çocuktu. Akıllı kafasının iki yanından fırlayan dev kulakları pembe ve saydamdı. Kaşsızmış gibi duran yüzü çilliydi. Ancak bu çiller iri iriydi ve çocuğun koca burnu olmayan kaşlarını aşağı aşağı çekiyormuş izlenimi veriyordu. Arkadi nereye baksa yerden doğru bakardı. Ama beyazları sarıya çalan o donuk gözler öylesine büyük bir nefret uyandırıyordu ki hiç bakmasaydı çok daha iyi olacaktı. Bütün bunlara bir an olsun kapanmayan salyalı bir ağızla alçak ve iğrenç bir yüz ifadesi ekleyin, portre tamamdır. Uzikov daha birinci günden yoldaşlarından şunu bunu çalmaya ve yatağını ıslatmaya başladı. Mitka Jeveli bana geldi. Kara kaşlarını çatarak dertli dertli sordu. Anton Semyonovich, böyle bir adamı niçin yanımıza alacakmışız? Lütfen açıklar mısınız? Bakın Kudüs'ten Odessa'ya, Odessa'dan Harkov'a, Harkov'dan bize, şimdi de buradan Kuryaj'a. Neden oradan oraya taşıyacakmışız onu? Kendi yükümüz bize yetmiyor mu? Açıklayın rica ederim. Hiç sesimi çıkarmıyordum. Mitka gülümsemekte olan Lapota kaşlarını çatarak bakıyor, sabırla benim yanıtımı bekliyordu. Sonra yine söze başladı. Böyle bir yaratık ömrümde görmedim. Bunun gibilere bir yudum striktinin vereceksin, tamam. Ya da ekmeği yuvarlayacaksın, içine de iğne doldurup ağzına tıkacaksın. Almaz ki dedi Lapot gülerek. Kim? Uzikov mu? Gel bir deneyelim istersen. Anında mideye indirmezse bana da Mitka demesinler. Ne obur biliyor musun? Ne iğrenç bir tıkınması var. Aklıma getirince midem bulanıyor. Mitka'nın tüyleri diken diken oldu. Gerçekten iğrendiğini kanıtlayan bir titreme geçirdi. Lapot acılı gözlerini kaldırarak ona baktı. İçimden onların yanını tutuyor, kendi kendime şöyle diyordum. Elden ne gelir? Uzikov öyle bir kağıt getirdi ki. Çocuklar tahta sıranın üzerine oturmuş konuyu tartışıyor, çıkar yol bulmaya çabalıyorlardı. Ansızın Vaska Alekseyev'in temiz, gülümseyen yüzü kapıdan uzandı. Mitka hemen neşelendi. İşte bunun gibilerden istediğin kadarını götür dedi. Buraya gel bakalım Vaska. Vaska birden kızardı. Mitka'ya utangaç bir gülümseme ve sevgi dolu gözlerle baktı. Sonra Mitka'nın dizlerine çöktü. İçinden taşan coşkularını betimlenmesi olanaksız bir sesle biraz göğüs geçirme, biraz homurtu, biraz da gülme karışımı bir ünlemle dile getirdi.